Ayrım 5. Doğudan Uzakta Amin Maluf Sayfa 64 3. Bölüm. Adam gök mavisi dosyasının içinde ne varsa yatağın üstüne boşalttı ve yıllar boyunca ne çok şey biriktirdiğine hayret etti. Kapaktaki yazının aksine dosyada sadece mektuplar yoktu. Gazete kupürleri, vesikalık fotoğraflar, grup fotoğrafları, hatta Fransa'daki ilk oturum kartı da çıktı içinden. Üstünde arkadaş mektupları yazan bir dosyanın içine bu vesikayı hangi akla hizmet koymuştu? Hiçbir fikri yoktu. Akılcılığını tartmakta zorlandığı başka bir ben ile tanışıyor gibiydi. O yıllarda sahip olduğum göçmen kimliği açısından kendi ülkemden başka bir ülkede oturum hakkı kazanmanın basit bir idari girişim değil, varoluşsal bir seçim olduğuna inanmak gerek. Arkadaşlarımın sözleri de benim için sadece birer görüş değil, iç seslerdi. Bugün tüm çabama rağmen o günkü duygularımı bulamıyorum. Kendimi o genç göçmenin yerine koyamıyorum. Bir tarihçi akılcılığın tarihlerle ilgili olduğunu bilmek durumundadır. Bu nedenle daha fazla ısrarcı olmadan bu noktayı belirtip geçiyorum ve yeniden hatırladıklarıma dönüyorum. Tanya benim için bir kız kardeş, bir abla veya beni seven bir kız kardeş olduğunu kim bilir kaç kez yazmıştı. Bu da onun bana olan sevgisini her türlü yanlış anlama ihtimaline bertaraf ederek gösterme yoluydu. Tabii ki uzak geçmişten söz ediyorum. Kocasıyla aramız bozulduğundan beri çok seyrek görüştük ve bu konuşmaların pek sıcak geçtiği de söylenemez. Özellikle şu son günlerde. Bu kaçınılmazdı ama yine de biraz üzülüyorum. O ve ben daha ilk tanışmamızda üniversitenin kantininde birbirimize dostluk duymuştuk. Dostluktan daha fazlası var mıydı? Belki, bilmiyorum. Bunca yılın ardından bu konuda bir şey söylemek güç. 17 yaşında ona yönelik bakışlarımda başka bir şeyler de var mıydı diye hatırlamak için belleğimi kazabilirim tabii. Ama böyle bir iç gözlemin ne faydası olacağını anlayamıyorum. Aşk dediğiniz dostluk, arzu, tutku veya tanrı bilir başka hangi ismi taşıyan beyaz veya siyah ya da altın sarısı veya pembemsi kablolardan ayırmak gereken kırmızı bir kablo değildir. Benim delikanlı kalbimde kuşkusuz binbir duygu ayrılmaz biçimde iç içe geçmişti. Ama Tanya'yı hep Murat ile birlikte görüp tanıdım, kendimi onunla birlikte hiç görmedim ve bu konuda da asla bir hınç beslemedim. Bununla birlikte o sırada ona karşı derin bir sevgim vardı ve kocasıyla tüm olup bitene rağmen bu duygumu gözden geçirmeye yanaşmadım. Onun masum olduğunu mu düşünüyordum? Pek değil. İnsanlar sevdiklerinin yaptıkları konusunda asla tam anlamıyla masum değillerdir. Ama bunun için dışlanabilirler mi? Murat yakışıksız bir şekilde davranmaya başladığında Tanya ondan uzaklaşmalı mıydı? Sanmıyorum. Onun yanında kalmak boynunun borcuydu. Ama erkeğine gösterdiği bu sadakat de onu ister istemez suç ortağı yapmıştı. Evet, vicdan yumağını çözmek de en az duygu ipliklerini çözmek kadar zordur. Hayat yolunda ilerlerken sadece ihanet ile sadakat arasında tercih yapmak zorunda kalınsaydı işler kolaylaşırdı. Ama insan çoğunlukla iki bağdaşmaz sadakat veya, bu da aynı kapıya çıkar, iki ihanet arasında tercih yapmaya zorlanır. Gün geldi olayların baskısı altında ben kendi tercihimi yapmak zorunda kaldım. Murat ve Tanya da kendi tercihlerini yaptılar. İhanetlerimizin bilançosu, bir sürgün, bir suçlu ve bir suç ortağı. Ama bu aynı zamanda sadakatlerimizin de bilançosu. Tanya Murat'ın yanında kalarak onun suç ortağı oldu. Ama onu bıraksaydı çok adice davranmış olacaktı. Bu işler böyledir. Bazen 20 yaşında verilen taahhütler bir daha inkar edilemez. En şerefli yol yine de onları üstlenmeye devam etmektir. Ben Tanya'yı suçlamıyorum da, aklamıyorum da, zaten mahkeme falan da değilim. Yargılamıyor muyum yani? Yo, yargılıyorum. Tüm vaktimi yargılamakla geçiriyorum. Gözlerini sahte bir dehşet ifadesi içinde açıp, yoksa beni yargılıyor musunuz diyen insanlara çok kızarım. Tabii ki yargılıyorum sizi. Hem de durmadan yargılıyorum. Vicdanı olan her varlık yargılama yükümlülüğüne sahiptir. Ama benim verdiğim hükümler sanıkların varoluşunu etkilemiyor. takdir ediyorum veya takdirimi geri çekiyorum. Nezaket ayarı yapıyorum. Ek kanıtlar ortaya çıkıncaya kadar dostluğumu askıya alıyorum. Uzaklaşıyorum, yakınlaşıyorum, yüz çeviriyorum, cezayı tecil ediyorum, her şeyin üstünden sünger geçiriyorum. Veya öyleymiş gibi yapıyorum. Muhataplarımın çoğu bunların farkına bile varmıyorlar. Hükümlerimi bildirmiyorum, kimseye ders verecek değilim. İnsanları gözlemek bende sadece bir iç diyaloga, kendi kendimle girdiğim sonu gelmez bir diyaloğa neden oluyor. Eğer Tanya ilk tercihini kötü nedenlere dayandırsaydı onu daha katı bir biçimde yargılardım. Yani 20 yaşındayken iğrenç bir adama parası, soyadı veya daha da kötüsü bileği, erkekliği yüzünden aşık olsaydı demek istiyorum. Bu tür yanılgılara karşı fazla merhametli olmadığımı itiraf etmeliyim. Ama durum böyle değildi. Benim gençliğimde tanıdığım Murat'a Tanya'nın aşık olması son derece anlaşılır bir şey. Çünkü o Murat sıcak bir adamdı, evi hep açıktı. Arkadaşlarını ağırlamaktan ve kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaktan zevk alırdı. Demek ki ilk bakışta fark edilmese bile cömertlik, mizah ve ince bir zeka söz konusuydu. Yeterince yontulmamış dağlı pozlarına girmekten hoşlanıyordu. Ama bu bir oyundan ibaretti. Bu sayede her düşündüğünü çekinmeden söyleme olanağı buluyordu. Başka birinden, örneğin benden çıksa kaba veya kötü niyetli olarak yorumlanabilecek, yıllarca sürmüş dostlukları bir hamlede yok edebilecek, çiğ gerçeklerin onun ağzından rahatça döküldüğünü kim bilir kaç kez görmüşümdür. Ondan gelince bu sözler sineye çekiliyor, kimse ona bozulmuyor. Murat işte deniliyor ve kusurun üçte ikisi affediliyordu. İnşa ettiği bu kişilik böylece ona büyük bir özgürlük tanıyordu. İnşa ettiği derken sanki bu davranış tarzının usta bir hesaplamadan kaynaklandığını ima etmiş gibi oluyorum. Hem evet hem hayır, bu onun doğallığıydı. Ama durumu ustaca kullanıyordu da. Sahnede canlandırmaları gereken karakterlere inandırıcılık katmak için kendi gerçek mizaçlarından da yararlanan büyük oyuncuları andırıyordu. Tanya'nın onun büyüsüne kapılmış olmasını anlayışla karşılıyorum. Hepimiz aynı durumdaydık. Üstelik belki de en çok etkilenen bendim. Üniversitede tanıştığımızda Murat'ta beni hayran bırakan yan, çok görmüş geçirmiş olduğu duygusunu uyandırabilmesiydi. Küçük topluluğumuzda bazıları ondan daha genç, bazıları daha yaşlıydı. Ama o hepimizin ağabeyi gibiydi. Bizim adımıza günlük kararları alan oydu. Bir şef miydi? Hayır, biz şef istemiyorduk. Otoriteleri ve hiyerarşileri reddediyorduk. Ama onun bir tür üstünlüğü vardı. Erkek sorumluluklarını çok küçük yaşta üstlenmek zorunda kalmış, bu da onu olgunlaştırmıştı. Babası 44 yaşında kalp krizinden ölmüştü. Murat o sırada 7 yaşındaydı, tek erkek evlattı. Annesi 28'indeydi ve bir daha asla evlenmedi. O güne dek kocasının gölgesinde yaşamıştı ve o günden sonra da artık oğlunun gölgesinde yaşamak istemişti. Her konuda ona başvuruyor, her kararı ona bırakıyordu. Hangi okula gideceği, bir araba alınıp alınmayacağı, bahçıvanın maaşı, bir arazinin satışı, bir çatı veya duvarın onarımı. Annesi tüm bu konularda oğluna işin olumlu veya olumsuz yanlarını açıklıyor, ilgili kişilerle onu buluşturuyor, sonra da kararları onun almasını istiyordu. Çocukluklarında tahta çıkan ve yetişkin gibi davranmak zorunda bırakılan şehzadelere benziyordu. Annesi de bir anlamda onun naibiydi. Murat'la tanıştığımda 19 yaşındaydı ve annesinin ona gösterdiği saygı bir modernlik dışa vurumu zannedilebilirdi. 60'lı yıllardan yeni çıkmıştık ve bazı ebeveynler çocuklarının arkadaşı rolünü oynuyorlardı. Murat'ın annesi için bunun hiç de geçerli olmadığını çok geçmeden anladım. Hatta tam tersi söz konusuydu. Erken bir modernlikten çok süre gelen bir arkaizm. Eğer tek çocuğu bir kız olsaydı, sanırım onu büyük bir baskı altında tutardı. Onun erkek parçası olan oğluna ise tapıyordu. Ona bir arkadaş gibi değil, efendisiymiş gibi davranıyor ve böylelikle ona ezelden beri biçilmiş rolü oynadığına inanıyordu. Bu davranış tarzı Murat'a çok küçük yaştan itibaren bir ağırlık, kendinden ve sahip olduklarından gurur duyma ve inkar edilmez bir vazife duygusu, en azından kendi ailesine karşı kazandırmıştı. Annenin bu davranışı kendisi bilmese de aynı zamanda Murat'ın talihsizliği olmuştu. Kadının adı Aida'ydı. Sanki kocası daha dün ölmüş gibi hep siyahlar giyerdi. Ama nazik, hatta çoğu zaman güler yüzlü bir kadındı. Mizah duygusu da eksik değildi. Beni seviyordu sanırım. En azından henüz oğlunun en iyi arkadaşı iken. Bir gün Murat bana birisiyle bozuştuğunda bunu annesine söylemekten kaçındığını, yoksa söz konusu kişiye karşı derhal saldırıya geçtiğini ve o zaman da herhangi bir barışma ihtimalinin kalmadığını anlatmıştı. Bu son yıllarda annesinin benden de nefret ettiğini tahmin ediyorum. Hala hayatta mıdır? Bilmiyorum. Muhtemelen değildir. Yoksa onu dün klinikte görürdüm. 4. Bölüm. Semiramis bir tabak meyve, kan kırmızı kirazlar, kayısılar, beyaz erikler ve bir mısır mangosu ikram etmek için kapısını çaldı. Adam ona teşekkür etti ve içeri buyur etmeden alnına bir öpücük kondurdu. Onun rahatsız edilmeme arzusuna saygı duyduğu iyice anlaşılsın isteyen Semiramis, yemek yemek istediğinde bana seslen diye fısıldamakla yetindi. Başı ve gözleriyle onayladı. Sonra kadının çıkıp kapıyı kapatmasını bile beklemeden tekrar eski kağıtlarının içine daldı. Ağustos 78'de Murat ve eşinin mektuplarından sadece birkaç gün sonra bir başka dostumdan, Albert'ten bir mektup aldım. Onu da yolu Paris'e düşen biri getirmişti. Öncekilerin tam aksi bir görüşle yazılmıştı. O zamandan beri hepsini büyük bir ataşla birleştirerek topluca saklamıştım. Ama ataş paslanmıştı. Şimdi mektuplardan birinin ön, diğerinin de arka yüzünde onun sepya rengi izi var. Sevgili adam, Murat denen bu yarı meczup dün sana tamamen sağırlaşmadan önce duyman gereken şeyleri yazdığını çığırıyordu. Neler anlattı bilmiyorum ama az çok tahmin edebiliyorum ve sana farklı bir çan sesi dinletmeyi görev sayıyorum. Öncelikle ortak dostumuza sana ne yazmış olursa olsun kızmamanı rica ederek başlayacağım. Sen ve ben onunla hiçbir zaman ince düşünceleri veya kültürü nedeniyle dost olmadık değil mi? Bildiği az sayıda şeyi de tersten öğrenmiş. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Biz onu düşündüğünden daha yüksek sesle konuşan, terbiyesiz bir dağlı olduğu ve küfürlerinin içini iyi yüreğiyle doldurduğu için seviyoruz. Aynı zamanda onu Tanya yüzünden de seviyoruz. Bunlar bir yana, eğer ona cevap yazmaya karar verirsen sakın lafını sakınma. Şimdi sana günlük yaşamımıza ilişkin hakikati, ortak dostumuzun senden özenle gizlemeye çalıştığı hakikati anlatacağım. Bu birkaç satırı mum ışığında yazıyorum. 24 saatte sadece 2 saat elektrik geliyor ve bu gecelik artık elektrik beklememek lazım. Zaten mektubu bitirdiğimde sana nasıl göndereceğimi de henüz bilmiyorum. Komşularından biri, Halil, birkaç gün içinde Fransa'ya gitmeyi tasarlıyor. Bu sayfaları ona emanet edeceğim. Tabii fikir değiştirmezse. Yoksa bir başka yolcu aramam gerekecek. Normal bir ülkede mektubunu yazarsın, bir pul yapıştırırsın, zarfı bir posta kutusuna atarsın. Gezegenin her köşesi her gün milyonlarca kez yinelenen bu sıradan senaryo burada hayal bile edilemez hale geldi. Geldiğimiz nokta bu. Posta, elektrik ve geri kalan her şeyde. Hava trafiği aralıklarla, havaalanı yolunda hiçbir adam kaçırma hadisesi yaşanmamışsa işliyor. Binalar, barikat, sokaklar, atış poligonu, gökdelenler, betonarme gözetleme kuleleri durumunda. Parlamento artık parlamento değil, hükümet hükümet değil, ordu ordu değil, dinler din değil. Sadece hizipler, partiler, milisler var. Böylesine atipik bir ülke karşısında ağzı açık kalanlar var. Ben kendi payıma tüm bunlarda hayran kalınacak hiçbir şey, hiçbir eğlence, hiçbir gurur vesilesi görmüyorum. Diğerlerine benzeyen bir ülke hayali kuruyorum sadece. Bir düğmeye basıyorsun ve klik, ışık yanıyor. Mavi musluğu çevirince soğuk, kırmızı musluğu çevirince sıcak su akıyor. Ahizeyi kaldırıyorsun ve mucize, çevir sesini duyuyorsun. Komşularım bana biraz daha sabırlı olsam, telefonu kulağıma yapıştırıp soluğumu tutarak beklesem, sonunda hattın çalışmak üzere olduğunu belirten bir klik sesi duyacağımı söylüyorlar. Hiçbir zaman yeterince sabırlı olamayacağım. Atalarımın yüzlerce yıl postasız, telefonsuz, musluklarından su akmadan, elektriksiz yaşadıkları doğru ve teorik olarak benim de aynı şeyi yapmamam için hiçbir neden yok. Şu farklı ki onların asansörü yoktu ve benim gibi 6. katta oturmuyorlardı. Havai fişeklere bakan benzersiz bir manzara. Kısacası gitmekle iyi ettim ve tatilini Alpler'de geçirmek konusunda 1000 kere haklısın. Tabii ki arkadaşların seni yeniden görmek istiyorlardır. Ama senin başına gelenlerle ilgili gerçekten kaygı duyan tek kişi büyük annen. Ve ne zaman onu ziyaret etsem senin uzakta olduğunu, güvende olduğunu bilmenin artık seni göremese bile onu mutlu ettiğini söylüyor. Ben de kendi payıma tamı tamına aynı şeyi söyleyeceğim. Olduğun yerde kal, kendine dikkat et, hayatın tadını çıkar. Ara sıra sadık dostunun şerefine de bir kadeh iç. Albert. Adam mektubu tekrar zarfına yerleştirdi ve masanın üzerine bıraktı. Üzerinde özenle yazılmış adı ve o dönemdeki adresi vardı. Sonra dosyadan daha önce çıkardı, ikinci bir zarfı yatağın üzerinden aldı ve birincinin yanına yerleştirdi. Aynı yazı, aynı isim, aynı adres. Her şey aynıydı. Tek bir farkla. Birincide pul yoktu. İkincide Marian tasvirli, Paris'in Orly havaalanında damgalanmış bir pul vardı. Aralık 79'da postalanmıştı. İki mektubun arasında en fazla 16 ay geçmiş ama araya kainat kadar kocaman bir fark girmişti. Birincisi ne kadar neşeli, isyankar, kavgacı ise ikincisi de o kadar sessiz ve mütevekkildi. İçinde sadece buzlu beyaz renkte bir Bristol kart ve kartın ortasında şu 5 küçük satır vardı. Albert N. Kitar, dün bizi tamamen kendi isteğiyle terk etti. Arkadaşları onu affetsin ve yaşayan halini hatırlasınlar. 20 yıl önce yazılmış ve bastırılmış bu kelimeleri defterine kopya ederken adam onları aynı şekilde yerleştirmeye özen gösterdi. Bir daha okudu, bir daha okudu. Sonra gerindi ama kanatlarını artık çırpamayan, donmuş bir kuş gibi hareketinin ortasında kala kaldı. Ancak uzun bir dakika geçtikten sonra dirseklerini tekrar masaya dayayıp yeniden yazmaya koyuldu. Parmaklarımın arasında sevgili bir varlığın canına kıydığını haber veren bir mektup tutmak, bir insanın yaşayabileceği en kötü tecrübelerden biridir. Bu konuyu kitaplarda okumuş, sinemada görmüştüm. Ama kendi başına gelmesi bambaşka bir şey. Ellerimin durmaksızın titrediğini hatırlıyorum. Durdurmaya çalışıyordum ama başaramıyordum. Eşime, o sırada Patricia'ydı, seslenmek istiyordum. Burnumun dibinde banyodaydı ama sesim ona erişemiyordu. En sonunda ancak boğazlanıyormuş gibi bir ses çıkarabilmiştim. Çılgına dönmüş bir halde koşup gelmişti, bir rahatsızlık geçirdiğimi sanmıştı. Ona ölüm ilanını uzatmıştım sadece. Ancak onu benim elimden çekip aldığında ellerimin titremesi durmuştu. Bu iğrenç olaydan aklımda kalan bir diğer anı aşırı bir acz, telafisi olmayan o fiille ve uzaklaşmayla ilgili bir acz değil sadece. O gün aynı zamanda ülkenin yaşadığı olaylara bağlı ek bir acz de söz konusuydu. Tanya ile Murat'ı, sonra diğer arkadaşları büyük annemi aramaya çalışmış ama sonuç alamamıştım. Hatlar çalışmıyordu. Patricia ile birlikte saatler boyunca tüm gün akşama kadar nöbetleşe denemiştik. Telefon bağlantısı kesikti. En iyi durumda uzaklardan bir çıtırtı sesi geliyor, onu hışırtılı bir sessizlik izliyor, sonra onun yerine dıt dıt dıt diye meşgul sesi alıyordu. Yoksa banttan gelen kadın sesi aradığımız numaraya ulaşılamadığını bildirip daha sonra tekrar denememizi rica ediyordu. Daha sonra. Sonunda esrarengiz bir sebepten ötürü hat açıldığında ve Tanya'nın sesi duyulduğunda vakit gece yarısını geçmişti. İnşallah seni uyandırmamışımdır. Daha erken aramaya çalıştım aslında. Özür dileme, biz hiçbir zaman saat 2'den önce uyumayız. Sesini duyduğuma sevindim. Murat'ı veriyorum. Kocasının ilk sözleri alaycı bir tondaydı. Bırak tahmin edeyim adam. Aramıza döneceğini haber vermek üzere arıyorsun, bildin mi? Genellikle ben de ona aynı üslupla karşılık verirdim. Ama o gün biraz ciddi, biraz soğuk durmuştum. Hemen değil Murat, sadece her şey yolunda mı diye merak etmiştim. Burada köy yolunda şehirde akşamları hala birkaç silah sesi, birkaç patlama işitiliyor. Şu veya bu mahallede küçük çaplı çatışmalar oluyor. Her zamanki hikaye işte, ciddi bir şey yok. Albert'ten haber var mı? Hayır yok, ondan haber almak da istemiyorum zaten. Karttan bahsetmeye hazırlanıyordum ama onun bu tepkisini duyunca kendimi tuttum. Anlaşılan aynı mektup ona gitmemişti. O zaman ben de haberi vermeden önce onu konuşturmayı yeğledim. Anladığım kadarıyla tartışmışsınız. Katlanılacak hali kalmamıştı. Durmadan şikayet ediyordu. Elektriğim kesildi, telefonum çalışmıyor, sıcak suyum kalmadı. Patlamalar yüzünden gözüme uyku girmiyor. Sanki bu durumda olan tek kişi kendisiymiş, tüm bu savaş kişisel olarak onu hedef almış gibi. Ne zaman bize gelse mızmızlanmaya başlıyordu. Niye burada kalıyoruz ki? Böyle bir ülkede nasıl yaşanır? Artık çekilmez olmuştu. O bizdeyken Tanya durmadan ağlıyordu. Durumun kendisi zaten yeterince sinir bozucu. Arkadaş dediğin insanın içini ferahlatır, kafasını dağıtır. Seni daha fazla depresyona sokmaz. Geçen gün artık canıma tak dedi. Onu bir daha evimde görmek istemediğimi söyledim. Hata etmişsin Murat. Asla bunu yapmamalıydın. Hak etti. O zaman ona elimdeki ölüm ilanının metnini okudum. Arka arkaya 3-4 kez. Tanrım, Tanrım diye mırıldandı. Sesi değişmişti. Betinin benzinin attığını hissediyordum. Yanında Tanya'nın ne olduğunu soran sesini duyuyordum. Murat telefonu ona verdi. O 5 ölümcül satırı ona da okudum. Tanya da Tanrım diye mırıldandı, sonra ekledi. Tanrı bizi affetsin. Gecenin bir yarısı yüzlerine çarptığım olayın ağırlığını biraz yumuşatmak ihtiyacı duyarak ancak yarı yarıya inandığım şu sözleri söyledim. Henüz her şey kaybedilmiş değil. Albert bana bu mesajı gönderdiğinde henüz hayattaydı ve eyleme geçtiği kesin değil. Kendini öldürmek kolay değildir. Vahşi bir harekettir. İnsan son anda tereddüt edebilir. Ben sizi başsağlığı için aramıştım. Onun kaybından haberiniz olduğunu ve ikinizi de yıkık vaziyette bulacağımı düşünüyordum. Şu ana kadar hiçbir şey işitmemiş olmanız içimi rahatlattı biraz. Belki de henüz hiçbir şey olmamıştır. Belki fikir değiştirmiştir. Evet, belki dedi Tanya. Söylediğine benim gibi o da inanmıyordu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 76.